心の木の木が痛めて、ロイティアルバスという技術、とアルバスという野生タンス心でいけない。お腹がちょっと入れた。çabuk imajlar, çabuk görüntüler. Mesela oturup biz radyo dinlerken hareket etti bir şekilde radyo dinlerdik çünkü kulakta herhangi bir şey yok. Çok çabuk ve hızlı ard arda gelen sesler yok. Bir, şimdi sizden başka bir resme geçmek gibi bir şey yok. Bir şarkıyı dinliyorsanız, bir müzik parçasını dinliyorsanız, bunun sonuna kadar dinliyorsunuz. Dinleme terbiyesi diye bir şey vardır. Terbiye çünkü sözü biraz ağır geliyor. Eğitim diyelim çünkü eğitimin Osmanlıca'daki karşılığı talimdir. Eğitimin karşılığı terbiyedir. Eskiden beden terbiyesiydi. Şimdi beden eğitimi oldu. Yani terbiye eğitimi. Dediğim gibi yani bu anlamda şey eğitim ya da dinleme terbiyesi, dinleme iyidir diyelim daha nazik olsun diye. Pek yoktur. Bunun için yani bence hocalar ben değil, Allah yardımcı olmasın diye düşünüyorum.
Başka soru sormak isteyen var mı? Buyurun.
Ben Mutlu'nun bir soru. Benim neden pahalı olur? Fark ettim. Bu kitabı ben size 1976 yılında Çemberlitaş'ta kitaplara özgürlük dergisine imzalatmış. Bende çok büyük hatırası var.
Şiirlerini... Bedettin'in mi?
Tabii Bedettin üzerine şiirler. Bunu neden getirdim? Hani genç kardeşlerimize bir örnek olması açısından bahsettiğiniz hani görsellik, okumak, yazmak. Sonra ben kendi şiir kitabımı da yeni yayınladım. Beni şiirleriniz çok etkilemiştir. Bedettin şiirleriniz, Doğu şiirleriniz. Evet. Çok etkilemiştir. Yani çok nakış gibi işlenmiş şiirlerinizdir sizin. Sizin buraya geleceğiniz Metin Bey'in şeyinden, Instagram'dan gördüm. O şekilde geldi. Tabii ki heceyle, pardon, harfle olmuyor bu. Yani harfler değil. Dinlemek çok çok önemli. Onu ifade etmek istedim. Bir de soru olarak şunu soracağım. Türk şiirinde değişik, yani biz bu şiir sadece Türkiye'de yazılmıyor. Başka ülkelerde de, başka coğrafyalarda da, başka alfabelerde de yazılıyor. En etkileyici olan şairler Türk şiirinde sizce nereleri olabilir? Hangi ülkelerde? Rusya'da yazılıyor, Çin'de yazılıyor, Uygur'da yazılıyor.
Çok da şiir çevirdiniz hocam siz.
Rumeli'de...
Yani dünyadan hangi şiirler bize uygun olabilir diyor arkadaşım.
Türk şiirleri içerisinde, Türk şairleri içerisinde. Rusya'daki şairlerin...
Türk şairleri mi yoksa?
Türk şairler.
Türk şairler.
Türkçe yazan şairler. Türkçe. Ha. Rusya'da Türkçe yazıyor. Kirli alfabesini yazıyor ama Türkçe yazıyor.
Ben Türkiye'de Türkçe yazanlardan söz edeyim isterseniz. Yani yurt dışında özellikle eski Sovyetler Birliği alanında yani Türkiye Cumhuriyetlerinde yazanlar konusunda fikrim yok. Yani o yan beni çok fazla gelmedi açık söylemek gerekirse. Ama Türkiye'de bizim geleneğimiz bakımından benim her iki bağlamda yani hem divan şiirleri bağlamında hem halk şiirleri bağlamında hem de modern şiir bağlamında sevdiğim insanlar var. Yani zaten ben hep onu söylemişimdir. Sözü kısa gideceğim. Ben hep onu söylemişimdir. Eğer Türkiye'de şiir yazmak isteyen biri varsa hem divan şiiri bilecektir, hem halk şiiri bilecektir, hem de modern şiiri bilecektir. Öyle al eline kalemi yaz başına geleneğiyle şiir olmuyor. Şiir bir donanım işidir, bir bilgi işidir. Geçmiş şairlerin tecrübelerinden nasıl şiir yazılır, hangi kelime yan yana getirilecek bir musikisi olur vesaire bunları bilmesi lazım şair. Dolayısıyla benim için mesela Yahya Kemal önemlidir, deminden beri belirtmeyeceğim. Ahmet Haşim önemlidir, Nazım önemlidir, Necip Fazıl önemlidir, Behçet Necati Gül önemlidir, Asaf Ali Çelebi önemlidir. Ve ikinci yeni şairleri, özellikle Cemal Süreya, İlhan Berk, Edip Cansever benim için çok önemli şairlerdir. Yani benim şiir ıskalamak öyle söyleyeyim, çok geniştir bu manada. Şeye gelince, yani bildiğim yabancı diller açısından söylüyorum. Bodler, Charles Bodler çok önemlidir. Minnacık bir katkın da oldu Bodler'in Türkiye'de tanıtılması bağlamında. O da şöyle, Harf İnkılabı'ndan yani 1928'den bir yıl önce, 1927'de Ali Şahzade İsmail Hakkı Bey, Bodler'in Le Fleurmel şiirlerini, kitabında da olur biliyorsunuz, Osmanlıca ve eski harflerle, Arap harfleriyle çevirmiştir. 1928'de Harf İnkılabı'nda bir yıl önce eski harflerle yayınlanmıştır. O yayını ben aldım. Eski harflerden yeni harflere, şimdi latinize etmek diyorlar biliyorsun, latinize ederek yayınladım. Daha önce yayınlanmış bazı çevirmeler var, onların da hatalarını beni kışkırtan bir yara olduğu için onları da kitabın ön sözünde belirttim. Dolayısıyla çiçekleri diye bu ödülü, yani Osmanlıca bilenler için gayet lezzetli bir okuma oluyor. Ama yani bilmeyenler için tabii ne diyor bu adam diye okunabilir. Ama ben Bodler'e böyle bir şeyim olsun, bir katkım olsun diye düşündüm.
Buyurun. Hocam, ellerinizden öpüyorum. Hoş geldiniz, hayatınızda sağ olun.
Allah razı olsun hocam, teşekkür ederim.
Değerli hocam.
Biraz gelir misin?
Tabii.
Ya da mikrofonu alır mısın?
Geleyim hocam.
Tamam.
Dünyada şiir yok olur mu? Bir.
Yok olur mu?
Yok olur mu? İkincisi, ülkemizdeki şiirle ilgili buhran sizce bir şey ifade ediyor mu? Bir buhran görüyor mu? Teşekkür ederim.
Rica ederim. Şimdi şiir yok olur mu? Ben yani bir şair olarak doğrusu evet demek içimden gelmiyor ki söylemek dediğimizi. Yani yaptığım bir işi yansımak anlamına geliyor. Yani bundan sonra yok olacaksın gelmiyor o zaman. Yani bunu kendime ve benim gibi şiir yazan gerçekten İyi şiir yazdığını inandığı, demin ablarını zikrettiğim insanlar başta olmak üzere. Onlara bir haksızlık gibi geliyor. Yani unutulacaksınız arkadaşlar. Yok olmaz bana göre. Bunu duygusal nedenlerden dolayı söylemiyorum. Tek işin içinde durumu da var ama o nedenden dolayı değil. Bu işte dijital devrim vesaire, her şeyin görselleşmesi belki bir anlamda yazılı olanın yerini görsel olan alabilir. Yani matbu olanın, kitap olarak basılmış olanın, kağıda basılmış olanın yerini ekranda basılmış olarak görmemiz devam edebilir. Yani kitap olmayabilir, belki kitap olmayacak. Şimdiden yavaş yavaş başlıyoruz zaten, metin çok daha iyi bilecek benimle. Öyle. İkincisi, bir buhrandan, bir krizden söz edilebilir biliyorsunuz. Şöyle, aslında şairlerin bu meseleyi düşünmeleri lazım. Neden? Şimdi düz yazıyla, nesille, daha soluk bir ifadeyle söylersem, hikaye, roman, deneme, tiyatro gibi düz yazı türleriyle bizim ilişki kurmamız hepinizin çok iyi bildiği gibi Tanzimat'tan sonra olmuştu. Tanzimat'tan önce Türkiye'de roman yok, hikaye yok. Seyahatnameler var, masallar var vesaire ama modern anlamda, batılı anlamda, yani Çekov gibi bir yidomotor falan hikayesi, böyle bir hikayesi yok. Dolayısıyla bizim insanımız, İslam öncesinden başlayarak ve İslamiyet'le birlikte gerek halk şiiri, gerek tasavvufi şiiri, bütün insanlık durumlarını, nedir insanlık durumu? Sevgi, aşk, hüzün, kızgınlık, öfke, itiraz, hepimizin yaşadığı insanlık durumları, tümünü şiirle dile getirmiştir. Öfkeyi de şiirde görürüz, hüznü de şiirde görürüz, coşkuyu da şiirde görürüz vesaire vesaire. Dolayısıyla şiir bizim medeniyetimizin dili değil, söylemidir. Bütün insanlık durumlarımızı biz 19. yüzyılda gelinceye kadar şiir var. Dolayısıyla Türkiye'de bugün şiirin geriye itilmiş olması, buna karşı düz yazının öne çıkmış olması aslında bir yok olmayı değil, bir yok olmayı değil. Ama şiir bağlamında bir medeniyetin söyleminin geriye itilmesi, onun ikinci plana itilmesi gibi bir anlamdır. Yani bugün işte şiir ikinci planda, düz yazılar oldu, ne olacak? Onun modası geçti, yok böyle bir şey. Bizim şiirle olan ilişkimiz bir medeniyet ilişkisidir. Bizim medeniyetimizin söylemi şiirdir. İnsanlık durumlarını şiirle anlatmaktan vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Oluyorsa o zaman zaten bu iş bitmiş. O zaman yok olmuş. O zaman yok. Yani düz yazının kuşatması ve hakimiyeti altında şiirin bütünüyle geçmişle ve bizim medeniyetimizle herhangi bir medeniyetimiz söylemekle herhangi bir ilişkisinin olmadığı düşünmek ve bu doğrultuda karar vermek şiirin yok olmasına neden olabilir. Ama bizim insanımız var oldukça şiirin de var olmaya devam edeceğini düşünmek gibi bir iyimserlik içinde açık söylemek gerekirse en azından bu işin idrakinde olan, yani bu işin bir medeniyet meselesi olduğunu idrakinde olan Allah'a şükürler olsun şairler var ve şimdilik bu iyimserliğin bir dayanağı olduğunu, bir temeli olduğunu böylece görmüş olmaktan dolayı mutluyum.
Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bugünkü söyleşimiz burada bitiyor. Şimdi öğrenci arkadaşlardan güçlü bir alkış istiyoruz.
Takdim etmek üzere Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Güney Özkılıncı sahneye davet ediyorum.
Sizin gönlünüzde 166 kuş türü var. Bu da bunlardan birisi.
Kaz galiba değil mi?
Yuvarlı ördek mi diyelim? Yeşil ördek.
Yeşil ördek var. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu klasik geleneksel bir fotoğraf. Bitir sen de gel ya.
Yapayım öyle. Gelince içine işi karıştı.
Şimdi genellikle fotoğraf çekilirken genellikle görüntülerim neden?
Daha keyif versin.
İkinci söyleşiye katıldık. İkinci söyleşiye katıldık. Çok teşekkür ederim.
Hepinize çok teşekkür ederim.
Can Yücel'e de ben imzaladım.
76.
76 yıllar.
18 yaşındayım.
Kaç yaşındayım?
O zaman.
Tam 40 yaşındayım.
Siz 40 yaşındayım.
Zaten şurada fotoğrafımız var ya hocam.
En arkada.
Şuraya da atın hocam bir tane. Yan yana güzel olur.
İçeride var. İçeride var. Var efendim. Kartımda da yazıyor da. Şurada var. E-postam var. Aa bu Levent.
Cimeyi. Şu hocam.
Agav.
Çok mutlu olurum. Çünkü siz çok varsınız burada.
Öyle mi?
Etkilenmem. Etkilenmem. Fatih Bey'im efendim. Rumeli çocuğuyum. Fatih Bey'im. Var açıdan. Çok teşekkür ederim.
Cahiz
abi tekrar. Sağ olun. Evet. 47 yaşında.
Fotoğraf çekiyoruz sizin de.
Karede yer alabilir. Müsaade eder misiniz?